Beşinci ayrım.
Otopsi bitmişti. 8 yaşında bir kız çocuğunun bütün vücudu parçalanmış ve kazayı yapan otomobilin bu küçük bedende yarattığı tahribatın ötesinde bir şiddetle her uzvu masaya dökülmüştü. Lastik ayakkabısı hala ayağındaydı. Otopsi hademesi beyaz muşamba üzerinde uzanan paramparça vücudu örttü. Başlarında hocaları olduğu halde öğrenciler koridora çıktılar. Bir kısmı kantine doğru yürüdü. Hoca geriye dönmeden seslendi. Behçet Bey, siz benimle geliniz lütfen. Otopsi hocasının odasına girdiler. Hoca beyaz önlüğünü çıkardı, masanın yanından çöp sepetine bıraktı. Geride küçük bir lavabo duruyordu. Doğru lavaboya giderek ellerini yıkadı. Masasının gözünü çekerek temiz bir havlu çıkarıp kurulanmaya başladı. Siz de ellerinizi yıkasanız isabet olur. Behçet başıyla teşekkür ederek ellerini yıkadı. Ceketinin cebinden mendil çıkararak kurulanmak üzereydi. Hoca yeni bir havlu uzattı. Bunu kullanınız. Bir süre sessizlik oldu. Behçet çağrılışının sebebini düşünüyordu. Hoca fazla zaman kaybına gerek görmeden konuya açıklık getirdi. Zannederim bir sıkıntınız var. Sizi üzen şeyi anlatmanız gerekmez ama kendinizi toparlamanızı isteyeceğim. Alakanıza teşekkür ederim hocam ama sıkıntım olmadığına lütfen inanınız. Kendime biraz dinlemek ihtiyacındayım. Son günlerde derslere karşı fevkalade lakaytsınız. Belki de tıp tahsili bana göre değil efendim. Hoca bir sigara yaktı, bir tane de Behçet'e uzattı. Ailenizin benim hayatımda mühim bir yeri vardır. Tıp tahsilini Kamil Beyefendi'ye ben tavsiye etmiştim. Hazık bir hekim olacağınıza inanıyorum. Bu yaşta sık rastlanan bir durum içinde olduğunuzu tahmin edebilirim. İsterseniz bir süre ailenizin yanına gidiniz. İstirahat ederseniz isabetli olur. Behçet hocasının sigarasını yaktıktan sonra izin isteyip ayrıldı. Kantine yöneldi. Bir kahve içip dinlenecek, sonra çıkıp evine gidecekti. Son birkaç hafta içinde yaşadıkları alıştığı şeyler değildi. Kafasını derslerine veremiyor, bir sürü mesuliyet içinde hangisinin önce yerine getirilmesi konusunda ciddi zorluklar yaşadığını fark ediyordu. Kantindeki boş masaya oturdu. Elinde hocasının ikram ettiği yenice duruyordu. Yaktı, öksürdü. Söndürdü cebinden hususi kokulusunu aldı ve yeniden yaktı. Önüne bir kahve koydular. Varlıklı taşra delikanlısının böyle muhitler için geçerli cömertliği tesirini her vesileyle gösteriyordu. Oturabilir miyim? Rica ederim, lütfen. Bu ses her defasında Behçet'i sonunda hoşnut kaldığı bir tedirginlik içine iterdi. Nemika, Konyalı bir eşraf kızıydı. Babaları aynı dergâhta terbiye görmüş, aynı boşlukta ıslahı beklemiş olmanın derin dostluğunu idrak etmişlerdi. Anneleri farklı üslupların kadınıydılar. Nemika'da insanı rahatlatan şefkat, adamı aldatan bir kadınlığa karışıp her erkeğe kafa tutacak kadar aşikar ölçülerde belli olurdu. Her neyse içindeki sıkıntı, bunu atmalısın Behçet. Ne sıkıntısı? Bana izahat vermeye mecbur değilsin. Ama kör değilim. Seni böyle mahzun görünce rahatsız oluyorum. Aynı gün iki kişinin üst üste aynı endişelerle ikaz etmesi Behçet'i rahatsız etti. Neyi vardı? Bilmiyordu. Başkalarının dikkatini çeken bu yeni durumun getirdiği zorlukları kavrayacak noktada değildi henüz. Teşekkür ederim Nemika. Anlaşılan bir sıkıntım var. Ama ben tarifini verecek kadar sıkıntıma vakıf değilim. Anlaşılan başım dertte. Bu akşam bize yemeğe gel. Anneme söylerim, sana etli ekmek pişirir. Teşekkür ederim. Nemika vurucu noktaya geldi. Babam da evde, seninle görüşmek istiyor. Hakikaten teşekkür ederim. Bir emektarımızın torunu sünnet oldu. Bu gece ben onu ziyarete gideceğim. Nemika Behçet'in elini tuttu. Şefkatini de, kadınlığını da hissettiren arzuyla sıktı. Bu gece için idare ederim. Yarın için bana güvenme. Sağ ol. Behçet'in elini bırakmadı. Kadınlık da, şefkat de aynı anda kayboldu. Gerçekçi bir hekim dikkatiyle gözlerine baktı. Biliyorum, babamın kafasından beni seninle evlendirmek geçiyor. Annem de ağzımı arayıp duruyor. Seni severim Behçet ama henüz bana koca olacak kıvamda değilsin. Mahremiyetin kendine has kokusu duyuldu. Bahane artık bitmişti ve Nemika Behçet'in elini bıraktı. Bana güvenebilirsin. Babam gidinceye kadar seni idare ederim. Telaşlı bir kalabalık ve hoyrat bir gürültü birdenbire kantinin sessizliğini bozdu. Sarı saçlı, mavi gözlü, ateşli bir genç masalardan birinin üzerine fırladı. Elindeki pankartı gösterdi. Sesi provası yapılmış bir tiradı sahneler gibi titriyordu. Evet arkadaşlar, artık bu memlekete namus borcumuzu ödemek zamanı geldi. Soydaşlarımızın ırzına geçilmekte, yaşlı çocuk demeden canlarına kıyılmaktadır. Yarın hepimiz Taksim Meydanı'nda tek bir yürek gibi çarpacak, tek bir nabız gibi atacağız. Bu vatan Türklerindir. Sarı saçlı, mavi gözlü gencin işaretiyle kantini dolduran kalabalık bir ağızdan bağırmaya başladı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır, Yeşilada bizimdir. Nemika yeniden Behçet'in elini sıktı. Kim bunlar? Tıbbiyeliğe benzemiyorlar. Bilmem, belki hukuktandır, belki de dışarıdan kimseler. Gidelim buradan Behçet, iyi olur. Birlikte kantinden çıktılar. Bahçede çamlar o bayıltıcı kokuyu henüz kazanmamıştı. Beyazıt'a doğru yürüdüler. Vezneciler sapağında Behçet arabasına bindi. Nemika'ya yalan söylemiş durumuna düşmek istemiyordu. Vidinli Tevfik Paşa sokağından dönerek Hasan Paşa fırınının önünde durdu. Çeşit çeşit börekler, simitler, kurabiyelerden koca bir paket yaptırdı. Koska helvacısından bir iri kalıp tahin helvasıyla birlikte çeşitli renklerde akide şekerleri alıp Eyüp'e yöneldi. Emektar torununun oynadığı sokaklarda eli dolu bir ziyaretçinin nasıl bir merakla karşılanacağı tecrübesinin yokluğu Behçet'i rahatsız ediyordu. Geri dönsem mi diye düşünmeye başladı. Aklına Nemika geldi, vitesi değiştirdi, gaza bastı. Eyüp'te evler birbirinin sırdaşıdır. Her ses bir başka evin duvarında yankılanıp yeni sırdaşı bir mahremiyet kadrosuna dahil eder. Behçet'in gelişiyle birlikte sokak şenlik havasına büründü. Emektarın torunu akranlarından daha önce şifa bulup ustasının elini öpmek için işe gitmişti. Yaşlı kadın hatırlı ziyaretçisini yer minderine misafir etmekten utanmıştı. Komşudan bir pişirimlik kahve ödünç almak için izin istedi. Şimdi gelirim evladım, bizde kahve kalmamış da bir koşu gider komşudan ödünç alırım. Zahmet etmeyiniz, ekmeğinizi yiyoruz, bir kahve ikram edemezsem utancımdan ölürüm. Yer minderinde oturmak hoşuna gitti. Ayakkabılarını çıkardı. Duvarda Battal Gazi macerasını anlatan kötü yapılmış bir resim asılıydı. Resmin camı köşesinden kırılmış ve hızla sararmıştı. Küçük pencereden arka bahçe görünüyordu. Delikanlının sünnet entaresi yıkanmış ve basık incir ağacının dalına asılmıştı. Bu beyaz patiska, bu evin artık koca bir erkeği olduğunu bütün mahalleye haykıran korsan bayrağı gibi dalgalanıyordu. Belki de her gece Akif bu resmin macerasında erkeklik hasretine kavuşmuş olmanın rahatlığıyla yeni heyecanlar yaşamaya hazırlanıyordu. Yaşlı kadının bir patiska intiharı iftiharında göğsünü kabartıp gurur duyduğu muhakkaktı. Behçet bir süre sonra kendini dergaha yeni takdim edilmiş günlerindeki heyecanlar içinde hissetti. Bahariye Mevlevi hanesinden yükselen bir heyecan bütün Haliç mahallelerine doğru yayılmaya başlamıştı. Yıllar önce küçük hançeresiyle katıldığı neyler faslında korku, heyecan ve gurur duymuş, bu gururu ilahi kalıbını bozmadan Hacı Kamil Efendi'ye inat bir insani lezzete dönüştürmüştü. Şimdi bu insani lezzet o ilk ilahi kalıbıyla yeniden filizlenmeye başlamıştı. Sessizlik kaybolmuş, küçük ve temiz odayı bu ilahi musiki doldurmuştu. Şeyhinin bu küçük müridini adam yerine koyup verdiği ilk dersi hatırladı. Şeyh saçlarını okşamış, Mevlana'nın bir rubaisini yumuşak bir lisan içinde kulağına fısıldamıştı. İlk günün heyecanını hatırlaman için şunları hep aklında tut. Bizim her dilden başka bir dilimiz, cennetten cehennemden başka bir yerimiz vardır. Hür gönüllüler başka bir canla yaşarlar. Onların o temiz cevherleri başka bir hazinedendir. Yaşlı kadın kahveyi ikram etti. Tepsiye bir bardak su koymuştu. Övünür gibi konuşuyordu. Su tazedir. Bu sabah Akif işe gitmeden doldurdu testiyi. İkisi de konuşacak şey bulamıyordu. Yaşlı kadın bulunduğu muhitin ruhunu kavrayamayan bu delikanlıyı daha fazla utandırmak istemedi. Kendinizi sıkmayın evladım. Benimle konuşacak şey bulamazsınız. Ziyaretiniz size ağır gelmeye başlar. Kahvenizi içince kalkabilirsiniz. Size karşı ayıp etmek istemem. Akşam ezanı okunuyordu. Behçet derlenip toparlandı. Kahvesini bir yudumda bitirip izin istedi. Akif'e şifalar temenni etmeye gelmiştim. Siz namaza duracaksınız. Tekrar uğrarım efendim. Bıraktı artık o şeyleri. Behçet şaşkınlık geçirdi. Yaşlı kadın lafın gerisini getirip konuyu kapatmak istedi. İnsanın elinden nimetinin böyle haksız alınmasına tahammül etmemi kimse benden beklemesin. Şu yavrunun ne günahı vardı ki anasını da babasını da aynı gün alıverdi? Behçet yaşlı kadının bir boşluğunu yakalayıp utanarak masaya zarf bıraktı. Hacı Kamil Bey selamlarını gönderdi. Yakında İstanbul'a gelecek, bizzat ziyaretinizde bulunacaklar. Hiç zahmet etmesin. Yaşlı kadın Behçet'e yaklaştı, ellerini tuttu. Bir süre gözlerine baktı ve umulmadık bir hız ve cesaretle diz çöktü. Dudaklarını Behçet'in ellerine kondurdu. Ezme bizi oğlum. Ben ezilecek kadın değilim. Gücüm de yerinde, kudretim de. Benim de ikballerim oldu. Bir iş bul, kurtar bizi böyle el açmaktan. O nasıl söz valide, lütfen ayağa kalkın, utandırmayın beni. Siz de beni utandırmayın. Bakın, adımı bile bilmiyorsunuz. Belki içinizden geliyor bu yardım ama bir yük gibi getiriyorsunuz her seferinde. Geciktiğim oluyorsa lütfen hatırlatınız. Varlıklının yardımı keyif işidir. Yolunu gözetmekten hoşlanır. Düzeni yoktur. Behçet yaşlı kadına sarıldı. Birlikte yer minderine oturdular. Behçet ayakkabılarını giyince yaşlı kadın bağlamak için eğildi. İnce bir dille konuşmayı bir yana bırakmış, işin özüne girmeyi doğru bulmuştu. Her işi yaparım oğlum, her işi. Bizi bir düzene sok. Bir süre bekledi, bütün engelleri yıkmış gibi rahattı. Tekrar o ince İstanbul lisanına döndü. Benim iki ismim var. Fatımet Üz-Zehra. Siz Zehra diye hatırlayınız. Behçet ağır bir yük altında kalmış gibi yorgundu. Arabasını biraz sürüp bir köşeye çekip bekledi. Geniş gövdeli, dik başlı taş duvarların karşısında durdu. Her mekan ayrı bir ruh, ayrı bir bedendi. Edirne Kapı Meydanı'nın surlarla çevrilmiş kısmında çocuklar top oynar. Meydan esnafı sıkışınca surlara doğru koşup çocukları kovar, sonra küçük kovukların birine girip su dökerler. Yaz mevsimi karpuz sergileri açılınca bütün arsaları eğrelti otlarının yorgun kokusu doldurur. Çocuklar ara sokaklara dalar, esnafsa Atik Ali Camii'ne kadar koşmak zorunda kalır. Çocuklar ara sokakta top oynuyordu, Akif'in yaşlarındaydı. Behçet arabasına bindikten sonra bir süre surların etrafında dolaştı. Vakit öldürmek istiyor, Ester'in çıktığı saatlerde tepe başında olmayı düşünüyordu. Akşam çökmek üzereydi. İnsanlar mutlu görüntüler içindeydi. İşten dönenler meydan esnafının önünde birbirlerine hatır soruyorlardı. Birazdan ellerindeki paketlerle evlerine dönecek ve huzurlu bir akşam sofrası etrafında günlük sıkıntılarını konuşacaklardı. Burada yaşayanlar ancak günlük nafakayı temin edecek kadar para kazanan fakir insanlardı. Çingene kızları sulu kuleden kafileler halinde meydana dökülmüş, gidecekleri düğün evlerinin arabalarını bekliyorlardı. 14-15 yaşlarındaki bu beyaz tenli kızların şakrak kıvranışlarla sergileyeceği eğlencede kim bilir nasıl bir dünya kurulacaktı. Dans ettikleri pahalı muhitlerin ihtişamına gıpta etmeden eski ve fakir semtlerine dönebilen açık yürekli kızların hülyalarında kaytan bıyıklı bir kemancının gülüşü dünyalara bedeldi. Kızlardan biri koşup manavın tezgahından iri bir elma kaptı. Manav çırağına sabır telkin eden bir aşina bakışla yemeye başladı. Kızın her ısırışında sanki öğretilmiş bir cilve, doğuştan gelen bir gülüş vardı. Behçet arabasını sürdü. Talimhane. Cumhuriyet mimarisinin meşrutiyet özentisinde yapılmış 4-5 katlı rahat girişli apartmanlarda yaşanan farklı bir İstanbul görgüsü. Abdülhak Hamit'in caddesinin geniş bir dirsekle çevirdiği sokağın hemen karşısında dik yokuşlu dolap dereye uzanan dut bahçesi. Özenli bir elin kestiği baklava dilimlerini andıran sokaklar. Lamartini, Şehit Muhtarı kesen Aydede ve Topçu caddeleri. Recep Paşa sokağı bu düzenli bölünmede payını artırmak isteyen kabadayılar gibi iki koluyla apartmanları yana iterek kendine geniş bir yer ayırmış. Hemen karşıda İnönü gezisi, Taksim bahçesi. Denizi bir kartal yuvasından seyreder gibi imtiyazlı belediye gazinosu ve aslan heykelleriyle süslenmiş küçük, sevimli havuz. Gezide bisikletleriyle dolaşan talimhane çocukları. Kızlar, erkekler. Talimhanenin Taksim'e açıldığı yerde sütunlar üzerine oturtulmuş kristal gazinosu. Karşısında çirkin bir iskelet gibi duran opera binası inşaatı. Aralarında ihtilaf çıkmasın diye muhafaza edilmiş sarı boyalı harap Taksim karakolu. Meydanın en sakin yerinde bir kaide dikilecek heykel için bekliyor. Güzelim mermerleri tahta perdeyle örtülmüş kaide, Osmanlı sokağından Fındıklı'ya inen dik yokuşun dar aralığından denizi seyrediyor. Yolun bir köşesinde pamuk eczanesi, ötekisinde Ankara pazarları. Meydanın bütün genişliğini göğüslemeye çalışan kalmış apartmanının balkon demirlerine asılmış sardunyalar bir renk cümbüşünde, kırmızı, pembe ve bazen de mor. Feridiye Mahallesi'nin esnafı dükkanlarını erkenden kapatır. Yaz akşamlarının yavaş yavaş çökmeye başladığı saatlerde dut bahçesinde toplanırlar. Dut bahçesi, talimhane ile Feridiye Mahallesi arasına yerleştirilmiş yeşilliğiyle bu iki mahalle arasındaki varlık ve hayat tarzının sınırını çizer. Fahrettin Kerim'in erbabı hirfet dediği zanaatkarların hepsi mesleğinin dışında bir maharetle gelir bu bahçeye. Ağaçların arasına serilmiş, komşu kilimlerinin üzerinde bağdaş kuran azınlık kadrosunun elinde bir Alaturka saz vardır. Karanlık çökünceye kadar talimhane sakinlerinin izledikleri ve ara sıra balkonlarda demlendikleri bir fasıl başlatırlar. Peşrevler, yürük semaileri, şarkılar ve nihayet longalar, sirtolar. Arada bir bahşiş toplamak için gelen dolapdere kızları karciğer köçekçelerle gerden kırıp göğüs titretirler. Talimhane börekçisinin beyaz boneli, beyaz önlüklü çırakları akşam simitlerinin istif edildiği cam mekanlarıyla göründüklerinde Feridiye takımı sahneye çıkar. Yeni yeni ustalaşmış, sabırlı hatta mütevekkil halleriyle erköse kardeşler, oyun havalarıyla dut bahçesinde dolapdere kızlarına bir akraba muhabbetiyle refakat ederler. Talimhanenin ikinci heyecanı yedi kuyularda başlar. Dar terekli, sırmalı şapkaları, apoletli beyaz gömlekleri ve kenarlarına şerit çekilmiş lacivert pantolonlarıyla şoförler, Fiat garajından son model otomobilleri, akşam sefasına çıkacak sahiplerine teslim etmek üzere yokuşu tırmandırırlar. Önce Fatma Tatari'nin açık filizi bu iki görünür. Beyaz yanaklı lastikleri, kelebek camının yanına yerleştirilmiş iri projektörleriyle bir devin geçişi seyredilir. Arkasında Miras plakalı siyah Cadillac. Ayfer Tatari'yi almak için kervansaray apartmanının önüne çekilir. Talimhane çocukları Abdülhak Hamit Caddesi'nin yukarıdan bakan havasına kapılmış gibi kibirli ve hasetli duygularla bu tantanalı geçişi seyreder. Sonra bisikletlerini atlayarak dağılırlar. Talimhanede bir başka heyecan yaşanır ki her gece hiçbir telaşa kapılmadan aynı disiplin içinde sürer gider. Akşam alacaları göründüğünde talimhane taksileri önceden tembihlenmiş gedikli müşterilerini almak için yola koyulurlar. Abdullah amcanın 52 morisi Feridiye mahallesinin dar sokaklarına sapar. Şoför Şükrü'nün 51 desotosu Tatavla'ya, Kulaksız'ın 52 dedgosu Bomonti'ye yönelir. Mahalle taksilerinin sırdaşlığında bir İstanbul hengamesi yaşanır. Edirne apartmanının üst iki katı farklı döşenmiştir. Gündüzleri bütün perdeler kapalı tutulur. Işıkları ölgün fakat sabaha kadar süren bir heyecan içinde yanar. Mahalle taksilerinin gedikli müşterileri tamamlanınca kapının önünde bir hürmetli bekleyiş başlar. Kasap Zaven, Manav Tanaş, Bakkal Agop'un dükkanlarında akşam sefasının aşina çehreleri alışverişlerini yaparlar. Kapıcı Zehra'nın oğlu Kürt Nihat evin önünden kimseleri geçirtmez. Babası mahalle bekçisidir. Talimhane zenginlerinin bile kıskançlığını davet eden mor renkli Neş marka otomobil büyük bir horultuyla ters yönden girip Edirne apartmanının önünde durur. Kapılar telaşlı bir saygıyla açılır, merdivenlerin ışıkları yakılır. Şoför ve mahalle bekçisi birlikte koşup İri Neş'in kapısını açarlar. Madam Atina kızlarının günlük mesaisi için talimhaneyi teşrif eder. Behçet Mor Neş'in geçmesi için yolun başında bekledi. Sonra arabasını evinin önüne kadar sürmeden kaldırıma park ederek Mihran'ın dükkanına girdi. Boyanması için bıraktığı ayakkabılarını alıp evine doğru yürüdü. Bu akşam etkileyici görünmek için özen içindeydi. Tanaş'a uğrayıp mevsim meyvelerinin yerleştirildiği sepeti aldı. Tanaş bu varlıklı delikanlının zaman zaman yaptığı alışverişlerden yüklü kâr etmek için küçük kurnazlıklar göstermekten hoşlanırdı. Baba parası yemeye meraklı taşra delikanlılarının hesapsız harcamaları Tanaş'a iyi bir ticaret kârı bırakıyordu. Hesabınıza yazayım Behçet Bey, hepsini toptan alırız. Hayır, ödeyeceğim. Ne fark eder ki doktor? Size güvenmiyorum Monsieur Tanaş. Buna açık sözlülük değil, düpedüz hakaret derler Behçet Bey. Haklısın Monsieur Tanaş, isterseniz sepetinizi geri alabilirsiniz. Estağfurullah paşam. Tanaş, çok kişiyi kıskandıran bir İstanbul lehçesiyle konuşur, ara sıra işin içine istihza katmak isteğiyle paşam diye hitap ettiklerine kıvrak bir Rum şivesi katardı. Özenle dizilmiş sebzelerin, meyvelerin üzerine Paris kafe şantanlarını andıran zarafette dikilmiş bir tente gerilmişti. Tanaş, tezgahın köşesine attığı bir Çekoslovak iskemlesine oturup Madame Atina'nın kızlarını seyretmekten zevk alırdı. Akşam üzerleri taksilerin Tatavla'dan getirdiği kıvrak Rum kızlarında kendi ırkının mükemmel hususiyetini pazarlayan Madame Atina'nın yarattığı hissedilir bir korku Tanaş'ın ileri gitmesine bir türlü izin vermemişti. Madame Atina talimhanede saygı uyandırmış bir kadındı. Ara sıra arabasını yolun başında durdurup yürür, esnafa selamlar uzatıp hal hatır sorardı. İğneci Armenak'la eskilere dayanan bir dostluğu daima taze tutmuş, bu vefalı hatırayı hiç gözden çıkarmamıştı. Her akşam ya pencereden el sallayarak ya da içeri girip bir iki küçük gönül alıcı sözle Armenak'ın bakışlarını renklendirirdi. Harp sırasında Armenak, Madame Atina'nın kızlarındaki hastalıkları tedavi edecek iğneleri mutlaka bir yerlerden bulup getirir ve zarif döşenmiş bu iddialı evin kızlarına şifa dağıtırdı. Madame Atina, iğneci Armenak'ın dükkanına girdi. Küçük tabureye oturup çantasını açtı, sigarasını çıkarıp uzun uzun kokladı. Armenak, kimseye görünmeden bir tane içmek istedim. şurada keyifle terlendirip kaçacağım. Kızlara kötü örnek olmak istemiyorum. Bırak bu mereti be madam. Sana yakışmayan tek şey bu. Önce Almanaka uzattığı sigarayı yaktı. Sonra kendisininkini tüttürdü. Derin bir nefeste adeta bütün dumanı içine çekmiş gibi rahattı. Hatırlıyor musun Armenak? Seninle iğneci bu sorunun arkasından ne geleceğini kestirdi. Sonunun getirilmesine tahammül edemeyecek sıkıntılar içindeydi. Madame Atina'nın hiçbir hatırasının unutulmasına imkan yoktu ama böyle saygılı misafirler yanında bu hatıraların tazelenmesine gönlü razı değildi. Konuyu değiştirmek istedi. Madame Atina, size genç doktorumuzu takdim edeyim, Behçet Kamil Bey. Aman rica ederim, ben sadece tıp talebesiyim efendim. Madame Atina, zaman ve mekan boyutundan sıyırdı, yeni bir tefekkürü tebliğ eder gibi kendinden emindi. Çok alçak gönüllü olmayın Monsieur Doktor, sahip olduğunuz evsafın hakkını mutlaka verin. Teşekkür ederim madame, çok naziksiniz, tanışmakla müşerref oldum. Behçet ayağa kalktı, çıkmak üzere izin istedi. Madame Atina sigarasını söndürdü, dumanları eliyle dağıttı. Kolunuza gireyim doktor, birlikte çıkalım, komşu sayılırız. Edirne apartmanına doğru yürüdüler birlikte. Mahalle bekçisi, apartman kapısını garantiye almış, hatırlı müşterilerin endişeye kapılmadan girmelerini sağlayacak emniyeti temin etmişti. Madame Atina kapıya kadar Behçet'in kolundan ayrılmadan yürüdü. Apartmanın önüne gelince durdu. Çok naziksiniz doktor. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Behçet tam geri dönmek üzereyken Madame Atina'nın sesi duyuldu. Doktor, kravatınız çok şık. Kendinize dikkat ediniz, nazar değmesin. Madame Rea, Aya Triada Kilisesi'nde bir mum yaktı. İlerleyip en ön sıraya kadar yürüdü. Diz çöktü. Haç çıkardı. Tüllere büründürülmüş bir kadın sureti duvara asılmıştı. İsa yine boynu bükük ve çıplak bir tahammülle gerildiği çarmıhta duruyordu. Yeruşalem'de iki haydutun çarmıha geldiği günü andıran bu tazelik hiç değişmemişti. Madame Rea çantasında getirdiği küçük İncil'i açtı. Havarilerin İşleri suresini okumaya başladı. Sizin teslim ettiğiniz ve çarmıha gererek öldürdüğünüz Nasırallı Mesih İsa'yı Allah ölüm zincirlerini çözerek diriltti. Kiliseden çıkıp Taksim'e doğru yürümek istedi. Hüsnü Tabiat lokantasının uzun bacasından patlıcan közlemenin buruk kokulu yoğun dumanı yükseliyordu. Derin bir nefes çekti. Kilisenin çevresinde bir sürü insan toplanmış, sağa solu umursamadan bağırıyorlardı. Bu millet koynunda yılan besletmez. Madame Rea, Zografyan Lisesi'nin dar kaldırımlarından hızla yürüyerek sıra selvilere çıktı. Eftala Foskratanesi yükünü almış, tiryakilerin nargilelerinin ateşleri tazelenmişti. Dinlendirilmiş tömbeki kokusu meydana yayılıyordu. Radyoda Necmi Rıza, en şakrak musikide bile bir mevlit hüznü yaratan yayvanlıkla ikindi şarkılarına başlamıştı. Taksim sinemasının geniş vitrinlerinde Leyla Murat'ın ve Enver Vecdi'nin resimleri asılıydı. Sinemanın içi kilise avlusunu doldurmuş insanlara benzer sevimsiz bir kalabalıkla doluydu. Hepsinin ağzında iyi belletilmiş bir dersin tekrarı vardı. Hainler cezasını mutlaka çekecektir. Yılanın başını yuvasında ezmek boynumuzun borcudur. Madame Rea daha ileri gitmeyi uygun bulmadı. Vakitsiz bir korku yüreğine yerleşti. Galatasaray'a doğru yöneldi. İstiklal Caddesi sevimsiz bir işgale uğradığını fark etmiş ve tenhalaşmıştı. Hızlı adımlarla kendini emin hissettiği mahallesine dönmek istedi. İnci Pastanesi'nin içi kalabalıktı. Sıraya girip ihtiyar Barba'nın hatırını sordu. Nasılsın Barba? Canım sıkkın madam. Benim de. İhtiyar Barba paketlediği Santonore'yi Madame Rea'ya uzattı. Doğru eve git, havada pis bir koku var.